Ayrım 27.
Polislerin başı o çadıra girdi. Tüfeği elinde hazırdı. Çadırın dışından seslendi, sonra girdi. Hemen çıkıp gerisin geri yürüdü, gururlu bir sesle, "Bu 45'likler amma berbat ediyor ortalığı," dedi. "Turnike yapmışlar kola, bir doktor yollarız." İki polis keyzinin iki yanına bindiler. Başları olan sireni çaldı. Kampta hiçbir hareket olmadı. Çadır kapakları sımsıkı kapalı, herkes çadırının içindeydi. Motor çalıştı, araba döndü, kamptan çıktı. Keyz iki muhafız arasında gururla oturuyordu. Başı dimdikti. Boynundaki sicim gibi kaslar tek tek ayağa dikilmişti. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme, yüzünde garip bir zafer ifadesi vardı. Polisler gidince kamp halkı çadırlardan çıktı. Güneş alçalmıştı artık. Yumuşacık mavi akşam ışıkları sarmıştı kampı. Doğudaki dağlar ise henüz güneş ışığından sapsarıydı. Kadınlar hemen sönen ateşlerin başına seyirttiler. Erkekler toplandı, çömeldi, fısıldaşmaya başladı. El cihotların brandası altından emekleyerek çıktı. Tom'a ıslık çalmak üzere söğütlere doğruldu. Anında çıktı. Dallardan oluşmuş ateşini canlandırmaya uğraştı. "Baba," dedi, "pek fazla şey yemeyelim. Zaten geç yemiştik." Babayla John amca çadırdan uzaklaşmıyor, Anna'nın patatesleri soyup yağ dolu tavaya dilimleyişini seyrediyorlardı. "Baba, o papazı ne döktü de bu işi yaptı," deyiverdi. Ruthie ve Winfield sinsi sinsi yaklaştılar, konuşulanları dinleyebilmek için bir kenara sindiler. John amca puzun, pas rengi tırnağıyla toprağı derin derin kaşıdı. "Günah nedir iyi biliyordu," dedi. "Ona günahı sordum, anlattı. Ama haklı mıydı bilemem. İnsan günah işlediğine inanıyorsa işlemiştir," dedi. John amcanın gözleri yorgun yorgun bakıyordu. "Ben hep kapanık bir insan ola geldim," diye devam etti. "Kimseye anlatmadığım şeyler yaptım hep." Anne ateşten ona döndü. "Anlatmaya başlama John," dedi. "Tanrı'yı anlatırsın. Günahlarının yükünü başka insanların sırtına yükleme. Doğru bir şey değil. Beni yiyip bitiriyor ama," dedi John. "Yine de söyleme. Nehrin oraya in, kafanı suya sok, fısıldayarak nehri anlat." Baba bu sözler üzerine yavaşça başını salladı. "Haklı," dedi. "Anlatmak insanı rahatlatır ama aslında günahını başkalarına yaymaktan başka bir şey değildir." John amca başını kaldırıp altın sarısı dağlara baktı. Dağların biçimi gözlerinde yansıdı. "Keşke duygularımı bastırabilsem," dedi. "Ama yapamıyorum. İçimi kemiriyor." Onun arkasında Razov Sherin çadırdan başı dönüyormuş gibi çıktı. "Connie nerede?" diye sordu sinirli bir sesle. "Çoktan görmedim Connie'yi. Nereye gitti?" "Ben de görmedim," dedi Anna. "Görürsem senin aradığını söylerim." "Ben pek iyi değilim. Connie beni yalnız bırakmamalıydı." Anna başını kaldırdı, kızın şiş suratına baktı. "Ağladın mı sen?" diye sordu. Razov Sherin'in gözlerinden yaşlar bir kere daha taştı. Anna ciddi bir sesle konuşmasını sürdürdü. "Bana bak, kendine hakim ol. Bunca kişiyiz burada, kendine gel. Biraz patates soy bakalım. Kendine acıyıp duruyorsun." Kız çadıra girmeye niyetleniyordu. Anna'nın sert gözlerinden uzaklaşmak istiyordu. Ama o gözler zorluyordu onu. Sonunda yavaş yavaş ateşe doğru yanaştı. "Gitmemeliydi," derken gözleri bu sefer kuruydu. "Çalışman gerek," dedi Anna. "Öyle çadırda oturup durursan kendine acımaya başlarsın. Seni ele almaya pek vaktim olmamıştı. Ama bundan sonra alacağım artık. Hemen şu bıçağı al, patateslere başla bakalım." Kız diz çöktü, denileni yaptı. Öfkeli bir sesle, "Bir yakalayayım hele, görür gününü o," dedi. Anna yavaşça gülümsedi. "Belki bir sopa çeker sana. Zaten hak ettin. Durmadan sızlandın, kendini nazladın, belliydi. Dövmek de senin aklını başına getirirse aferin derim ona." Kızın gözlerinde güceniklik okundu ama sesi çıkmadı. John amca pasta tırnağını toprağın içine soktu. Enli baş parmağıyla itti. "Anlatmam şart," dedi. Baba bu sefer, "Şartsa anlat bari," diye patladı. "Kimi öldürdün ki?" John amca baş parmağını blucininin sağ cebine daldırdı. Katlanmış kirli bir kağıt para çıkardı. Ortaya koyup açtı, gösterdi. $5," dedi. "Çaldın mı onu?" diye sordu baba. "Yok, zaten bendeydin. Gizli tuttum." "Ama senin de değil mi?" "Benim de ama saklamaya hakkım yoktu." "Ben bunda pek bir günah göremiyorum," dedi Anna. "Senin kendi paran." John amca ağır ağır, "Mesele canınız onu saklamakta değil," dedi. "Sarhoş olmak için saklıyordum onu ben. Gün gelip sarhoş olmak zorunda kalacağımı biliyordum. İçimin acıyla dolacağını, sarhoş olmaya mecbur kalacağımı biliyordum. Henüz vakti gelmedi," diyordum. Sonra papaz kalktı, Tom'u kurtarmak için kendini teslim etti. Baba başını salladı. Daha iyi duyabilmek için hafif yana eğdi. Ruthie biraz daha sokuldu. Köpek yavrusu gibi dizleriyle dirsekleri üzerinde emekleyerek yanaşıyordu. Winfield de onun ardındaydı. Razov Sherin bıçağının ucuyla patatesin derin bir benini oyup çıkardı. Akşam ışığı daha koyuldu, daha mavileşti. Ana keskin, gerçekçi bir sesle, papazın Tom için teslim olması neden senin sarhoş olmana yol açsın anlayamıyorum dedi. John üzgün bir sesle anlatamam ki diye karşılık verdi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ne kadar da kolay yaptı. Ortaya çıktı, ben yaptım dedi. Onlar da alıp götürdüler onu. Ben de şimdi sarhoş olmak zorundayım. Baba hala başını sallayıp duruyordu. Ne diye anlatmaya kalkıyorsun onu anlamıyorum. Senin yerinde ben olsam, madem sarhoş olmam gerek gider olurdum, biter giderdi. Tam güzel bir şey yapıp büyük planı sırtımdan atabileceğim gün gelmişti dedi John amca üzgün üzgün. Ben o fırsatı kaçırdım. Zamanında üzerine atılıp yakalayamadım, o da kaçtı. Bak buraya, sende para var, bana $2 versene. Baba isteksiz isteksiz cebine uzandı. Deri keseyi ortaya çıkardı. Sarhoş olmak için $7 gerekmez ki sana. İlle şampanya mı içeceksin yani? John amca kendi elindeki parayı uzattı. Sen bunu al, bana $2 ver. Ben $2 sarhoş olmayı da bilirim. Bir de müsriklik günahını yüklenmek istemiyorum. Neyim varsa onu harcarım çünkü. Hep bol dola geldim. Baba kirli parayı aldı. John amca iki madeni dolar uzattı. Al işte dedi. İnsan bir şeyi madem yapacak yapmalı. Kimse ondan iyi bilemez nasılsa. John amca bozuk paraları aldı. Kızmayacaksın ya. Biliyorsun değil mi buna mecbur olduğumu? Hem de nasıl dedi baba. Ne yapman gerektiğini elbet en iyi sen bilirsin. Başka türlü dayanamazdım bu geceye. Ana'ya döndü. Sen beni suçlamayacaksın ya. Ana başını kaldırmadı. Hayır dedi yavaşça. Hayır. Gitmene bak sen. John ayağa kalktı. Kaybolmuş bir insan gibi akşamın karanlığına daldı. Beton otoyola kadar yürüdü. Karşıya geçti. Oradaki dükkana vardı. Telli kapının önünde şapkasını başından çıkardı. Yerin toz toprağını attı. Ayağının topuğuyla üzerine basıp iyice ezdi. Böylelikle sanki kendini alçalttı. Siyah şapkayı oracıkta bıraktı. Parçalanmış ve kirli durumda. Dükkana girdi. Viski şişelerinin bir tel ardında durduğu raflara yürüdü. Baba Ana ve çocuklar onun uzaklaşmasını izlediler. Rose of Sharon gücenip gözlerini patateslerden kaldırmadı. Zavallı John dedi Ana. Hep merak etmişimdir acaba yararı olur muydu? Eğer yok herhalde olmazdı. Ömrümde böylesine takınaklı adam görmedim. Ruth'i oturduğu yerde yan döndü. Başını Winfield'inkine yanaştırdı. Onun kulağını tutup kendi ağzına doğru çekti. Ben sarhoş olacağım diye fısıldadı. Winfield püskürdü. Sonra dudaklarını sımsıkı büzdü. İkisi birlikte sürünerek uzaklaşırken soluklarını tutuyorlardı. Gözleri morarmıştı gülmelerini tutmaktan. Çadırın arka tarafına varınca ayağa fırladılar. Çığlıklar atarak uzaklara koştular. Söğütlere doğru gidiyorlardı. Bir kere ağaçlar arasına saklanınca bağıra çağıra gülmeye koyuldular. Ruth'a gözlerini şaşı yaptı. Eklemleri boşalmış gibi yürüyerek dilini dışarı sarkıttı. Ben sarhoşum dedi. Bak diye bağırdı Winfield. Bana bak, ben John amca oldum. Kollarını iki yanına kanat gibi pat pat vurup pofuldadı. Olduğu yerde başı dönene kadar döndü. Öyle olmaz, böyle yapacaksın dedi Ruth'a. Bak böyle, John amca benim. Çok da sarhoşum. Anne Tom sessizce söğütlerden birinin arkasından çıktılar. Deli gibi dönüp duran çocukların olduğu yere yaklaştılar. Akşam karanlığı iyice koyulmuştu. Tom durup baktı. Şunlar Ruth ile Winfield değil mi? Ne oluyor bunlara böyle? Biraz daha yaklaştılar. Delirdiniz mi? Dedi Tom. Çocuklar utanarak oldukları yerde durdular. Oyun oynuyorduk dedi Ruth. Ben amma da kaçık bir oyun dedi ona. Ruth dinlendi. Bir sürü başka şeyden daha kaçık değil. En yoluna devam etti. Tom'a Ruth bir temiz kötek istiyor dedi. Çoktan beri istiyor zaten. Vakti geldi artık. Ruth onun arkasından yüzünü buruşturdu, dudaklarını eliyle çekiştirdi, dilini çıkardı. Bildiği her yola sessiz hakaretler yöneltti onu. Ama el dönüp ona bakmadı. Ruth yarım kalan oyuna tekrar başlamak üzere Winfield'a döndüyse de işin havası kaçmıştı bir kere. İkisi de farkındaydılar bunun. Gel, suyun oraya gidip kafalarımızı sokalım dedi Winfield. Söğütlerin arasından ilerlediler. Ele çok kızmışlardı. El ve Tom karanlıkta sessizce yollarına devam ettiler. Tom, kezi yapmamalıydı öyle dedi. Ama ben anlamalıydım. Bize hiçbir yararı olmadığından söz edip duruyordu. Garip bir adam o el. Durmadan düşünüyor. Papaz olduğu için diye karşılık verdi el. Bütün papazlar sonunda biraz kaçırır okuyor okuyor. Connie nereye gidiyordu öyle sence? Abdesti herhalde. Amma da uzağa gidiyordu. Çadırların arasından tenteleri iyice yakın geçtiler. Floyd'un çadırından gelen hafif ses onları durdurdu. Çadır kapağına doğru yürüyüp çömeldiler. Floyd brandının ucunu biraz kaldırdı. Gidiyor musunuz? Tom bilmiyorum dedi. Gitsek iyi mi ederiz dersin? Floyd ekşi ekşi güldü. Herif ne dedi duydun? Yakacaklar burayı toz olmazsan. O koca deve, o dayağı yiyecek de unutacak mı sanıyorsun? Bu gece hepsi birden üşüşür buraya canımız okumak için. Öyleyse gitmek gerekir halde dedi Tom. Sen ne tarafa? Kuzeye söylemiştim ya. Evet, baksana biri bana buralarda bir devlet kampından söz etti dedi. O nerede? O galiba dolu. Ama yürü neresi? 99 numaralı yola çıkıp 12-14 mil kadar güneye gideceksin, sonra doğuya. Büyük gece sapacaksın hemen orada. Ama sanıyorum dolu. Çok güzel diye anlatıyorlardı dedi El. Tabii güzel. Köpek muamelesi yerine adam muamelesi ediyorlar. Polis falan yok orada. Ama dolu işte. Tom, benim esas anlayamadığım o polisin neden öyle bilerek sataştığı diye mırıldandı. Dert arıyordu sanki. Dürtüyordu insanı bela çıkarsın diye. Floyd, buradakileri bilmem ama kuzeyde bir polis tanımıştım. Yeni konu iyi adamdı dedi. Anlattığına göre oralarda polisler adam tutuklamaya mecburmuş. Her tutukladığı adam için şerife günde 75 sent veriliyormuş. Oysa onları beslemek için kendisi 25 sent ancak harcıyormuş. Kimseyi tutuklamazsa kar edemiyor yani. Bu dediğim adam bir hafta boyunca kimseyi içeri almamış. Şerif ona ya büyülerini tut getir ya da rozetini geri alırım demiş. Bu gelendi ne yapıp yapıp hır çıkarmak istiyordu herhalde. Yola çıkmamız gerek dedi Tom. Hoşça kal Floyd. Siz de herhalde rastlarız. Umarım rastlarız. Allah'a ısmarladık dedi El. Karanlığın içinden kendi çadırlarına doğru yürüdüler. Tavadaki patatesler cızır diyor, çevreye yağlar saçırıyordu. Ana kalın kesilmiş patates dilimlerini bir kaşıkla çevirip durmaktaydı. Baba onun yanı başına oturmuş, kollarıyla iki dizini kucaklamıştı. Rudolf Sherman brandanın altında oturuyordu. Tom geliyor diye bağırdı ana. Tanrı'ya şükür. Tom, buradan hemen gitmemiz gerek dedi. Yine ne oldu? Floyd diyor ki gece kampı yakacaklarmış. Neden ama diye sordu baba. Bir şey yapmadık ki. Polis dövmekten başka bir şey yapmadık tabii dedi Tom. Biz değildik ki. Polisin dediğine göre bizi buralardan sürmek istiyorlar. Rose of Sharon sordu. Connie'yi gördünüz mü? Gördük dedi El. Nehrin ta ötelerine doğru yürüyüp gidiyordu. Güneye doğru. Buradan. Buradan gidiyor muydu? Bilemem. Anne birden kıza döndü. Rose Sharon. Sen bir garip konuşuyor bir garip davranıyorsun. Ne dedi Connie sana? Rose of Sharon suratını astı. Evden hiç ayrılmayıp traktörcülük öğrense daha iyiydi dedi. Hepsi çok sessizdiler. Rudolf Sherin ateşe baktı. Gözlerinin içi ışıkları yansıttı. Patatesler tavada cızır cızırdı. Kız burnunu çekti, elinin tersiyle gözlerini sildi. Baba, Connie'de iş yoktu dedi. Ne zamandır biliyordum zaten. Cesareti yoktu bir kere. Görünüşünden daha küçük adamdı. Rudolf Sherin kalktı, çadıra girdi. Şiltenin üstüne yattı, yüzüstü döndü. Kavuşturduğu kollarını yüzünü gömdü. Gidip onu yakalamak işe yaramaz herhalde dedi El. Baba yaramaz diye karşılık verdi. Madem iş yok istemeyiz onu. Anne çadıra eğildi. Rozov Şirin'in şiltede yatışına baktı. Öyle söylemeyin dedi. İş yok ama diye direndi baba. Ha babam neler yapacağını söylüyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Aramızdayken bir şey söylemek istemiyordum ama şimdi kaçtığına göre. Anne yavaşça dedi yine. Ne diye Tanrı aşkına ne diye şşt. Kaçtı bal gibi kaçmadı mı? Ana patatesleri kaşığıyla çevirdi. Yağlar fokurdadı, sıçradı. Ana ateşe bir iki dal daha attı, alevler yükseldi. Çadırın içini aydınlattı. Ana, Rosa Şahin'in bebeği olacak. O çocuk da yarı yarıya koni olacak dedi. Aile durmadan babasının diş yoktu deyip durursa o çocuk için iyi olmaz. Yalan söylemekten iyidir dedi baba. Ana, hayır değildir diye onun sözünü kesti. Ölmüş gibi düşünün. Koni öleydi kötülüklerini söylemezdiniz değil mi? Tom söze karıştı. Ey ne oluyorsunuz? Connie'nin temelli gittiğini bilmiyoruz ki daha. Konuşmakla kaydedecek vaktimiz de yok. Hemen yemek yiyip yola koyulmamız gerek. Yola mı? Daha yeni geldik. Ana ateşin aydınlatmaya çalıştığı karanlığın içinden ona baktı. Tom dikkatle anlattı. Bu gece kampı basıp yakacaklarmış Ana. Biliyorsun. Bir kenara durup da eşyamızın yanmasını seyretmeye dayanamam. Babam da dayanamaz. John amca da dayanamaz. Dövüşmeye kalkarız. Durup dururken dayak yemeye dayanamam ben. Bugün gidiyordum zaten okkanın altını. Papaz kendini ortaya atmasaydı tamamdı. Ana kızaran patatesleri kızgın yan içinden çevirip duruyordu. Birden kararını verdi. Çabuk olun diye bağırdı. Yiyin şunları. Acele etmemiz gerek. Çinko tabakları hemen ortaya çıkardı. Baba ya John diye sordu. Tom John amca nerede ki dedi. Ana ile baba biraz sessiz kaldılar. Sonra baba sarhoş olmaya gitti dedi. Tanrım diye mırıldandı Tom. Tam zamanını bulmuş. Ne tarafa gitti? Bilmem dedi baba. Tom ayağa kalktı. Bakın, siz yemeği yiyin, eşyayı da yükleyin dedi. Ben gidip John amcayı arayayım. Herhalde yolun karşı tarafındaki dükkana gitmiştir. Tom hızlı adımlarla uzaklaştı. Çadırlarla kulübelerin önünde küçük ateşler yanıyor, üzerinde yemekler pişiyordu. Kılıksız, sağlıksız kadın ve erkeklerin yüzlerinde alevlerin ışığı oynaşmaktaydı. Çocuklar da çömelmişti ateşlerin çevresine. Çadırların birkaçında gaz lambaları yanıyor, içlerinin aydınlığı çadır bezinden görünüyor, insanların gölgeleri devleşiyordu. Tom toprak yolda ilerledi, beton otoyola vardı, karşı tarafa geçti, dükkanın önüne geldi. Telli kapının dışında durup içeri baktı. Dükkan sahibi ufak tefek, kır saçlı bir adamdı. Pos bıyıklı, sulu gözlüydü. Tezgahın üzerine yaslanmış gazete okuyordu. İnce kolları çıplaktı. Onun önlük takmıştı. Sağında, solunda ve arkasında konserve kutuları piramitler halinde cıvılıydı. Tom girdiğinde başını kaldırdı. Sanki şotganla nişan alıyormuş gibi gözleri kısıldı. İyi akşamlar dedi. Bir eksiğiniz mi var? Amcan eksik dedi Tom. Ya da onun bir şeyi eksik. Onun gibi bir şey. Kırçıl adam şaşırmış, aynı zamanda da kaygılanmış gibiydi. Burnunun ucuna yavaşça dokundu. Kaşıntısını geçirmek için tutup iki yana büktü. Sizler de durmadan birini kaybediyorsunuz bakıyorum dedi. Günde 10 kere birileri gelir, adı şöyle olan, görünüşü böyle olan birini görürsen ona söyle, biz kuzeye gidiyoruz der. Ya da ona benzer bir haber bırakır, durmadan. Tom güldü. O halde Connie adında çakala benzer genç bir zıp çıktı görürsen ona söyle, cehennemin dibine gitsin. Biz güneye gidiyoruz. Ama benim aradığım o değil. 60 yaşlarında, siyah pantolonlu, kır saçlı biri buraya gelip viski aldı mı hiç? Kır saçlı adamın gözleri parladı. Aldı tabii, ömrümde öylesini görmemiştim. Kapıda durdu, şapkasını yere attı, üstüne bastı. Nah, şapka burada işte. Toz içinde parçalanmış şapkayı tezgahın altından çekti. Tom uzanıp aldı. Evet, ta kendisi dedi. Buradan iki şişe viski aldı, hiçbir şey söylemedi. Birinin tıpasını açtı, şişeyi ağzına dikti. Benim burada içki servis ruhsatım yok. Burada içemezsin dedim ona. Dışarı çıkmasını söyledim, çıktı kapıya. Vallahi o şişeyi ağzına dördüncü dikişinde boşalttı sanıyorum. Relatif elinden attı, kapıya dayandı. Gözleri mat mat bakıyordu. Bana teşekkür ederim efendim dedi. Sonra çekti gitti. Ömrümde böyle içki içeni görmemiştim. Çekti gitti mi? Ne tarafa? Onu bulmam şart. Garip ama bilmiyorum nereye gittiğini. Dedim ya, böyle içeni görmemiştim. Kalkıp arkasından baktım. Şöyle kuzeye doğru yürüdü. O sırada bir araba geliyordu. Farlarının ışığı onu aydınlattı. Bankete indi. Bacakları hafif bükülmeye başlamıştı. İkinci şişeyi de açmıştı hemen. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Ne biçim gittiğine bakılırsa yani. Tom, sağ ol, gidip bulayım dedi. Şapkasını almak ister miydin? Evet evet, ihtiyacı olacaktır. Sağ ol. Nesi var onun diye sordu kır saçlı adam. İçti içkiden pek zevk kaldığı yoktu. O biraz huysuzdur. Her neyse, iyi geceler. Koli denen o sıçırığı görürsen güneye gittiler dersin. Öyle çok kişi için öyle çok haber bırakıyorlar ki hepsini hatırlayamıyorum. Bizimki için pek de yırtınmana gerek yok dedi Tom. Elinde John amcanın tozlu şapkasıyla telli kapıdan çıktı. Beton yolu tekrar geçti, kenarından yürümeye başladı. Aşağıda yoldan alçak bir çayır vardı. Hoverville onun üzerine kurulmuştu. Kampın bir tarafından gitar sesi geliyordu. Düzensiz aralıklarla akor vuruluyordu peş peşe. Tom durdu, dinledi, sonra yavaşça yol boyu ilerledi. Her birkaç adımda bir durup tekrar dinliyordu. Çeyrek mil kadar gittikten sonra beklediği sesi duydu. Banketin dibinde kalın, boğuk, akortsuz bir ses, berbat bir şarkı tutturmuş söylüyordu. Tom başını hafif yana eğdi, daha iyi duymaya çalıştı. Ses devam ediyordu. Kalbimi Mesih'e verdim ben. Mesih, beni eve götür. Ruhumu Mesih'e verdim ben. Mesih benim evim oldu. Şarkının sonu bir mırıltıya dönüştü, kesildi. Tom aceleyle banketin dibine indi, sesin geldiği tarafa seyirtti. Bir süre sonra tekrar durup dinledi. Ses bu sefer daha yakından geliyordu. Aynı boğuk, akortsuz ses. Maggie öldüğü gece beni yanına çağırdı. Kırmızı iç donunu bana verdi. Donun dizleri çıkmıştı. Tom yavaşça ilerledi. Yere oturmuş kara gölgeyi gördü, yaklaştı, yanına oturdu. John amca şişeyi kaldırıp eğiyor, içki şişenin boğazından lıkır lıkır onun ağzına akıyordu. Tom alçak sesle, ''Hey, dur bir dakika, hani bana?'' dedi. John amca başını çevirdi. ''Sen de kimsin?'' ''Hemen unuttun mu beni? Sen 4 içtin, ben daha 1.'' ''Yoo Tom, beni kandırmaya çalışma. Ben burada yalnızdım, sen yoktun ki demin.'' ''Şimdi varım ama, bana da bir fırt versene.'' John amca şişeyi tekrar kaldırdı. Viski gargara gibi bir ses çıkardı. Şişeyi salladı, boşalmıştı. ''Bitti.'' dedi. ''Ölmeyi öyle çok istiyorum ki, çok istiyorum. Şart, uyumak gibi, biraz ölmek. Öyle yorgunum ki, yorgun. Belki bir daha uyanmamak.'' Sesi zayıfladı, bitti. ''Taç giyeceğim, altın bir taç.'' ''Dinle beni John amca'' dedi Tom. ''Yola çıkmamız gerek. Hemen gel. Yükün tepesinde rahat rahat uyursun.'' John başını iki yana salladı. ''Olmaz. Siz gidin. Ben gitmiyorum. Burada dinleneceğim. Dönmenin yararı yok. Kimseye yok. Günahlarımı kirli çamaşır gibi yanımda taşıp temiz insanların arasına sokuluyorum. Yok. Gitmem.'' Yürü hadi, sensiz gidemeyiz. Gidin dedim. İşe yaramazın biriyim ben, işe yaramaz. Günahlarımı sürüklüyorum, herkesi pisletiyorum. Başkalarından fazla günahım yok ki. John kafasını yaklaştırdı. Bir gözünü bilgiç bilgiç kırptı. Tom yıldız ışığında onun yüzünü görebiliyordu. Benim günahlarımı kimse bilmez. Bir Mesih o kadar, o bilir. Tom diz çöktü. Elini John amcanın alnına dayadı. Sıcak ve kuruydu. John o eli alnından sarsak bir hareketle itti. Yürü hadi diye yalvardı Tom. Hadi gel John amca. Gitmiyorum, yorgunum, burada dinleneceğim. Buracıkta. Tom çok yakındaydı. John amcanın çenesinin ucuna yumruğuyla dokundu. İki kere havada tecrübe yayı çizdi. Üçüncüsünde omzunun bir hareketiyle çeneye hesaplı, kusursuz bir yumruk indirdi. John'un çenesi yukarı kalktı. Kendisi sırtüstü devrildi. Doğrulup oturmaya çalıştı. Ama Tom onun tepesine diz çökmüştü. John tip dirseğini kaldırmaya çalışırken Tom ona tekrar vurdu. John amca yere serilip hareketsiz yattı. Tom kalktı, eğildi, onu çuval gibi omuzladı. Bu ağırlık altında sendeliyordu. John'un sallanan elleri yürürken Tom'un sırtına vurup durmaktaydı. Yavaş adımlarla oflayıp puflayarak yamacı tırmanıp otoyola çıktılar. Bir ara bir araba yaklaştı. Farları Tom'u da omuzundaki adamı da aydınlattı. Araba bir an yavaşladı, sonra hemen hızlanıp uzaklaştı. Tom huvu bile döndüğünde soluk soluğaydı. Banketin yokuşunu inip Jod kamyonuna yaklaştı. John da bu arada kendine geliyordu. Zayıf bir mücadele vermekteydi. Tom onu yavaşça yere yatırdı. O yokken çadırı sökmüşlerdi, branda yerde yatıyordu. Yükün üzerine atılmaya hazırdı. El, amma hızlı bulmuş kafayı dedi. Tom özür diledi. Gelmiyordu, ona vurmak zorunda kaldı. Zavallı.